Ayrım 5.
Sayfa 59. Şimdi bana Bay Price'ın pazartesi akşamı bir ayı biraz fazla kaçırdığını söyleyebilirsiniz mesela. Eve dönen ulu ay işemek istemiş ama kaldırımdaki bir çıkıntıya takılıp park etmiş bir arabanın üzerine kapaklanmış. Burnu da o sırada kırılmış değil mi? Korniş dille Price'ı dürttü. Hatırladın değil mi Mark? Aynen öyle olmuştu. Burnunuz kırıldı ve kanamaya başladı. Tişörtünüzü çıkarıp eve varana ve kanama kesilene dek burnunuza bastırdınız. Sonra alkollü olduğunuz için sızdınız ve salı günü öğle vakitlerine kadar uyudunuz değil mi? Korniş sırıttı. Öyle oldu değil mi Mark? Ama hastaneye gitmeden önce hala 5 saatlik boşluk var. Şüphesiz bana durumun ciddiyetini anlamadığınızı, burnunuzun kırık olduğunu fark etmediğinizi, canınızın yanmaya devam etmesi üzerine arkadaşınızın sonunda sizi hastaneye gitmeye ikna ettiğini söyleyeceksiniz. Yani saat 5 civarında rol için hastaneye gittiniz. Price başını hevesle salladı. Ama elbette bu öğle yemeğinden sonra oldu. Belki bir kafeteryada bir şeyler atıştırdınız. Saat 1'den 2:30'a kadar orada oturdunuz. Masanın üzerinde bir Sun gazetesi görüp spor sayfasını incelediniz. Kafeteryanın adını hatırlayamıyorsunuz değil mi? Başlarını iki yana salladılar. Önemi yok. O bölgede çok sayıda kafeterya var. Ama o gün Meadowden Grove'un yakınına bile gitmediniz değil mi? Hayır dedi Korniş. Sadece şu kafeteryaya gittik. Patatesle omlet yedik ve saat 2:30'a kadar oturduk. Her zaman yemek yediğiniz yerlerden değildi. Değildi. Öylesine girip oturduğumuz bir yerdi. İsmini hatırlayamıyoruz. Bu oldukça ikna edici. Jürinin inanmaması için bir sebep yok. Ama bu hikayeye birebir bağlı kaldığınız sürece elbette. Hiçbir değişiklik yapılmayacak. Kısa ve basit olacak. Anlaşıldı mı? Başlarını salladılar. Bay Van Sittard bir başka kağıda Price'ın burnuna dair ifadesini yazdı. Price doğru düzgün okuyamasa da altına imza attı. Avukat iki ifadeyi de dosyaya koydu. Slade şaşkın bir ifadeyle içeri girdiğinde Van Sittard hemen ayağa kalktı. Sevgili Bay Slade, bu karışıklık için son derece üzgünüm. Saat 9'u sanmıştım ama önemi yok. Bir vekillerimizle görüşmeyi az önce tamamladım. Yüzünde dostça bir gülümsemeyle Korniş ve Price'a döndü. Sizi salı günü mahkemede göreceğim ama konuşmamız mümkün olmayacak. Hücrenizi paylaştığınız kişilere tek kelime bile anlatmayın. Bazıları muhbirdir. Canı sıkılan Slade'i Bentley ile evine bıraktı. Slade yoldayken iki yeni ifadeyi okudu. Daha iyi dedi, çok daha iyi. İki kuvvetli savunma. Bana bunları anlatmamalarına şaşırdım. Bu Patel'i... Ah evet, Bay V.J. Patel. Dürüst bir vatandaş, namuslu bir insan. Belki yanılmış olabileceğini kabul edecek kadar dürüsttür. Slade bundan pek emin değildi ama sonra Van Sittard'ın tanıkları sorgulamada George Carman'dan sonra en başarılı avukat olarak gösterildiğini hatırladı. Gün biraz daha aydınlık görünmeye başlamıştı. Avukat salı günü Highbury Corner'a gelmek niyetindeydi. Emri vaki yapacaktı. Epey şaşkınlık yaratacağı muhakkaktı. Slade gülümsemeye başladı. 15. gün, salı. Gerçekten de gelişi büyük olay oldu. Bay Van Sittard mahkeme salonuna girip savunma avukatlarına ayrılmış yere oturduğunda Bayan Prabani Sundaran kürsünün karşısındaki uzun masada yerini almıştı. 1 metre kadar ötesine oturan avukatı gören genç kadın gözlerini kırpıştırdı. Van Sittard ona dostça gülümseyerek başını salladı. Kürsüdeki Jonathan Stein önceki davaya ilişkin notlar düşüyordu. Yılların tecrübesi istifini bozmamasına yardım etti. Lou Slade Van Sittard'ın yanında yerini aldı. Price ve Cornish'i gönderin diye seslendi başkatip. Elleri kelepçeli iki serseri hapishane görevlilerinin gözetimi altında salona alındı. Van Sittard ayağa kalktı. Adım James Van Sittard ve sanıkları yardımcım Lou Slade ile birlikte savunuyoruz. Yerine oturdu. Hakim onu düşünceli bir ifadeyle süzdü. Bay Van Sittard, bu gözaltı süresinin bir hafta daha uzatılması talebi sebebiyle yapılan bir oturum. Neredeyse önemsiz olduğunu söyleyecekti. Van Sittard tekrar ayağa kalktı. Gerçekten de öyle efendim. Pekala, devam edebilirsiniz Bayan Sundaran. Teşekkür ederim efendim. Ceza mahkemesi Mark Price ve Harry Cornish davasında gözaltı süresinin bir hafta daha uzatılmasını talep ediyor. Jonathan Stein Van Sittard'a baktı. Elbette kefalet talebinde bulunmayacak. Kefalet talep etmiyoruz efendim dedi avukat. Pekala Bayan Sundaran, talebiniz kabul edilmiştir. Stein tüm bunların ne anlama geldiğini merak ediyordu ama Van Sittard tekrar ayağa kalkmıştı. Ama savunma makamı mahkemeden bir başka talepte bulunmak istiyor. Pekala. Savunma makamı savcılığın araştırması gereken başka konular olup olmadığını ya da ifşaat kuralları gereğince savunma makamına sunulan ceza mahkemesinin davasının tamamlanıp tamamlanmadığını soruyor. Yerine oturup Bayan Sundaran'a baktı. Genç kadın sakin görünüyordu ama o an midesinde kelebekler uçuşuyordu. Hukuk fakültesinde öğrendiği belli başlı kalıpların dışına çıkılması onu afallatmıştı. Dedektif Jack Burns arkasından yaklaşıp minnettar olan genç kadının kulağına fısıldadı. Efendim, anladığım kadarıyla merhumun kimliği hala tespit edilememiş ve o yönde çalışmalar devam etmekte. Van Sitter tekrar ayağa kalktı. Savunma makamı bir adamın hayatına trajik olarak son verildiğini inkar etmiyor efendim. Hayatta olmadığı için ifade veremez ve davaya herhangi bir katkıda bulunamaz. Kimliği bu yüzden dava için birinci derecede önem taşımıyor. Savunma makamı sorusunu yineliyor. Ceza mahkemesi bir sonraki aşamaya geçmeye hazır mı? Salonda sessizlik oldu. Bayan Sundaran diye nazikçe sordu Stein. Genç kadın ilk yalnız uçuşundaki acemi bir pilot gibiydi. Uçağının motoru arızalanmıştı ve birisi ona bu konuda ne yapacağını soruyordu. Ceza mahkemesi davasının tamamlanmış olduğuna inanıyorum efendim. Van Sitter tekrar ayağa kalktı. O halde tüm suçlama işlemlerinin bir an önce başlamasını talep ediyorum Sayın Yargıç. Adaletin ertelenmesi, adaletin inkar edilmesidir deyimini ikimiz de biliyoruz sanırım. Müvekkillerim inkar ettikleri bir suç yüzünden 2 haftadır parmaklıklar ardında. Savunma makamı ve ceza mahkemesi hazır olduğuna göre daha fazla beklemememiz gerektiğini düşünüyorum. Jonathan Stein düşüncelere daldı. Van Sittard risk oranı yüksek bir strateji izliyordu. Suçlama işlemleri sırasında sulh hakiminin görevi sanığın suçlu ya da masum olduğuna karar vermek değil, ellerinde gerçek bir dava olup olmadığını, davayı Merkez Suç Mahkemesi'ne, ünlü Old Bailey'e gönderecek yeterli kanıt olup olmadığını görmekti. Aslında avukatlar genellikle o aşamadan önce görülmezdi. Hazine avukatı Van Sittard, Highbury'e bizzat geldiğine göre bakılacak dava yok taktiğini uyguluyor olabilirdi. O halde kabul edilmiştir dedi, haftaya bugün. Efendim, savunma makamı ceza mahkemesinin tüm tanıklarını belirlenen günde sorgu için hazır bulundurmasını talep ediyor. Yani kostümlü tam bir prova olacaktı. Bir savunma avukatı tanıkları sorgularsa savunmanın hücumunu başlatmış olurdu. Genellikle savunma avukatları önce savcılığın taktiklerini görür, kendi stratejisini duruşmaya kadar sır olarak saklardı. Sadece polisin kontrol etmeye fırsat bulamadığı, savunma makamınca aniden ortaya çıkarılan bir tanığa izin verilmiyordu. Kabul edildi Bayan Sundaran. Tanıklarınızı hazırlayıp mahkemeye getirmek için 1 haftanız var. 16. gün, çarşamba. Paniğe kapılan Prabani Sundaran endişelerini CPS'teki amiriyle paylaştı. Önümüzdeki salı günü bana yol gösterecek tecrübeli bir avukata ihtiyacım var efendim. Van Sittard ile başa çıkamam. Buna mecbursun Prabani dedi bölüm şefi. Takımımın yarısı hala gelmedi. Biliyorsun kahrolası Ağustos ayındayız. Geri kalan herkes de boğazına kadar işe gömülmüş durumda. Ama efendim karşımdaki Van Sittard iddia makamının tanıklarını çiğ çiğ yiyecektir. Bak bu sadece bir değerlendirme, bir formaliteden ibaret. Riski yüksek bir strateji izliyor. Göze aldığı risk gerçekten çok fazla. Mahkeme kayıtları bize tüm savunmayı gösterecek. Mükemmel. Keşke her seferinde böyle olsaydı. Yabay Stein reddederse? Bak Prabani, fazla ileri gidiyorsun. Kendine hakim olman gerek. Stein reddetmeyecektir. Güçlü bir davayla karşılaştığını bilir. Bay Patel suçluları teşhis etti ve kaya gibi bir de ifadesi var. Zaten Patel olmasa elimizde bir dava da olmazdı. Endişelenme, üstesinden geleceksin. Öğleden sonra durum daha da kötüleşti. Sulh mahkemesinin başkatibi aradı. Programda bir değişiklik olmuş, cuma günü boşalmıştı. O gün hazır olabilir miydi? Prabani Sundaran çabucak düşündü. Bay Patel ve köpeğini gezdiren Bay Whittaker hariç tüm tanıkları profesyoneldi. Gelebileceklerinden emin olmalıydı. 1 saat istedi ve birkaç yere telefon etti. Saat 4'te başkatibi arayıp hazır olacağını söyledi. James Van Sittard'ın telefonu saat 5'te çaldı. O da kabul etti. Pentonville hapishanesine de haber verildi. Oturum cuma sabahı saat 10'da 1 numaralı mahkeme salonunda Bay Jonathan Stein'in yönetiminde gerçekleştirilecekti. 18. gün, cuma. Ceza mahkemesinin toplam 11 tanığı vardı ve tanıklardan ilki olay mahalline ilk varan polis memuruydu. İfadesine göre söz konusu salı günü saat 2'yi biraz geçe merkezden Paradise Road'da bir saldırı haberi aldıkları sırada meslektaşıyla birlikte park edilmiş 2 aracın içinde oturuyordu. Haberi aldıktan 4 dakika sonra kurbanın başındaydı. Ortağı destek isterken o da kaldırımda yatan adama elinden geldiğince ilk müdahalede bulunmuştu. 5 dakika içinde bir ambulans olay yerine varmış ve kurbanı hastaneye götürmüştü. Bundan 15 dakika sonra ise üniformalı bir dedektif gelmiş ve kontrolü eline almıştı. James Van Sittart genç polise gülümsedi. Sorum yok dedi ve rahatlayan memur salonun gerisindeki yerini aldı. İkinci tanık üniformalı dedektifti. Bayan Sundaran yine tanığa ifadesini tekrarlattı. Sona erdiğinde Van Sittart ayağa kalktı. Dedektif, olay mahalline vardığınızda etrafta izleyiciler toplanmış mıydı?
Evet efendim.
Yanınızda başka polis memurları var mıydı?
Evet efendim, toplam 10 memur.
Saldırıya şahit olmuş herhangi bir görgü tanığı bulabilmek amacıyla orada bulunan insanlarla konuşmalarını emrettiniz mi?
Emrettim efendim.
Adamlarınızı aynı amaçla olay yerinin görülebildiği her apartmana, her daireye gönderip araştırma yapmalarını istediniz mi?
Evet efendim.
Adamlarınız olayın gerçekleştiği bölgenin civarını ve saldırganların kaçtığı sokağı iyice arayıp bir görgü tanığı bulmaya çalıştı mı?
Evet efendim.
Bu araştırmalar toplam kaç saat sürdü? Ekibi karanlık çökünce saat 8 civarı geri çağırdım. Yani 10 adamınız yaklaşık 6 saat boyunca bölgeyi tarayıp insanların evlerinin kapılarını çaldı.
Evet efendim.
Bu süre içinde saldırıyı veya müvekkillerimin tanımına uyan 2 kişiyi gören bir tanık bulabildiler mi?
Hayır efendim.
Yani 100 diyelim, 100'den fazla kişiyle konuştunuz ama müvekkillerimin o saatte olay mahallinde bulunduğuna dair tek bir tanık bile bulamadınız.
Bulamadık efendim.
Teşekkür ederim dedektif, başka sorum yok. Bir sonraki tanık Jack Burns'tu. Kantindeyken aldığı ilk telefondan Price ve Cornish'i cinayetle resmen suçlamasına dek olanları tüm ayrıntılarıyla anlattı. Van Sittart bu uzun ifadenin ardından ayağa kalktı. Oldukça derinlemesine bir soruşturma yaptınız, öyle mi Bay Burns?
Öyle umuyorum efendim.
Her taşın altına baktınız.
Öyle olduğunu düşünüyorum.
Arama ekibi Polsa'da kaç memur vardı?
1 düzine civarı efendim.
Ama olay mahallinde veya yakınında Bay Price'ın kanından hiçbir iz bulamadılar.
Öyle efendim.
Kötü bir şekilde kırılmış bir burun söz konusu. Oluk oluk kan akıyor ama kaldırımda bir damla bile kan yok, öyle mi?
Yoktu efendim.
Burns bir avukatın attığı yemi yutmayacak kadar tecrübeliydi. Bay Burns, görüyorsunuz ya müvekkilin burnu orada kırılmadığı için olay mahallinde hiç kanının bulunmadığını, o salı günü orada olmadığını söyleyecek. Şimdi Bay Burns. Van Sittart soru sormak yerine minik bir konuşma yaptı. Etkilenmesi gereken bir jüri olmadığını biliyordu. Hitap ettiği kişi ifadesiz bir yüzle bakıp notlar düşen sulh hakimi Jonathan Stein idi. Bayan Sundaran hiç durmaksızın önündeki bloknota yazıyordu. Polsa ekibini suçluların düşürmüş olabileceği herhangi bir şey bulmak amacıyla bölgeyi taradı mı?
Evet efendim.
Peki kaç çöp torbası doldurdular?
20 efendim.
Torbaların içindekiler titizlikle incelendi değil mi?
Evet efendim.
20 torbanın içinden müvekkillerimi olayla ilişkilendirebilecek herhangi bir delil bulundu mu?
Hayır efendim.
Ama yine de ertesi gün öğle vaktinde tutuklama amacıyla Bay Price ve Bay Cornish'i arıyordunuz. Bunun sebebi neydi? Çünkü o gün saat 11 ile 12 arasında kimlikleri teşhis edilmişti. Sabıkalıların fotoğraflarından mı?
Evet efendim.
Teşhisi yapan da yerel bir esnaf olan Bay V.J. Patel değil mi?
Evet efendim.
Söylesenize dedektif, Bay Patel kaç fotoğraf inceledi?
Jack Burns notlarına bir göz attı. 77.
Neden 77? Çünkü 28. fotoğrafta Bay Price'ı, 77.'de de Bay Cornish'i teşhis etti. Londra'nın kuzeydoğu bölgesinde polisin dikkatini çeken genç beyaz erkeklerin toplam sayısı 77 mi?
Hayır efendim.
Daha mı çok?
Evet efendim.
O sabah elinizde kaç fotoğraf bulunuyordu Bay Burns?
Yaklaşık 400.
400 ama siz 77.'de durdunuz.
Teşhisler kesinlikle pozitifti.
Ama Bay Patel geri kalan 323 resme bakma fırsatı bulamadı.
Uzun bir sessizlik oldu. Hayır efendim.
Dedektif Burns, müvekkilin Bay Price boyundan yukarısı irice, kafası kazınmış, 20'li yaşlarda beyaz bir erkek. Mahkemeye geri kalan 323 fotoğraf arasında bu tanıma uyan başka şüpheli olmadığını mı söylüyorsunuz?
Bunu söyleyemem.
Ben çok sayıda olduğuna inanıyorum. Bugünlerde saçlarını kazıdan 20'li yaşlarda beyaz erkeklere sıkça rastlanıyor. Bununla birlikte Bay Patel, Bay Price'ın fotoğrafını 400 fotoğraf arasındaki benzerleriyle kıyaslama fırsatı bulamadı değil mi?
Sessizlik.
Cevap vermeniz gerekiyor Bay Burns dedi hakim nazikçe. Hayır efendim, bulamadı. O halde Bay Price'a fazlasıyla benzeyen başka şüphelilerin de resimleri vardı. Ve Bay Patel nihai kararını vermeden geri dönüp iki fotoğrafı kıyaslama fırsatı bulamadı. Benzer şüpheliler olabilirdi. Teşekkür ederim Bay Burns, başka sorum yok. Hasar büyüktü. İri yapılı, saçları kazınmış genç adamların sayısının fazlalığı gerçeği Bay Stein'i etkilemiş görünüyordu. O da televizyon izliyor ve futbol holiganlarını görüyordu. Bay Carl Bateman'ın ifadesi baştan sona teknikti. Bilinçsiz adamın Londra Royal'a gelişine ve hasta ameliyata girmeden önce yaptığı müdahaleyi basitçe tarif etti. Yine de Van Sittart ifadesi sona erince yerinden kalktı. Kısa bir sorum olacak Bay Bateman. Hastanın sağ yumruğunu muayene etme fırsatınız oldu mu? Evet. Bunu ilk müdahale sırasında mı yaptınız, daha sonra mı? Sonra. Birinin ricası üzerine mi? Evet. Kimin? Dedektif Burns. Bay Burns, hastanın parmak eklemlerinde bir hasar olup olmadığına bakmanızı mı istedi? Evet. Hasar var mıydı? Hayır. Acil servise ne kadar süredir görev yapıyorsunuz? 10 yıldır. Çok tecrübeli bir doktorsunuz. Şiddetle savrulmuş insan yumruğunun hem hedefinde hem de parmak eklemlerinde yarattığı hasara pek çok kez tanık olmuşsunuzdur. Evet, oldum. Daha iri bir adamın burnunu kıracak şiddette bir yumruğun parmak eklemlerinde bir hasara yol açması muhtemel midir? Evet. Peki eklemlerde hasar olasılığı ne kadardır? %80 diyebilir miyiz? Sanırım. Eklem derisinde sıyrılmalar şeklinde mi? Bilek ve eklemler arasında kalan ince ve narin kemikler üzerinde morarmalar olur mu? Morarmalar olması daha muhtemel. Sporcu yaralanmasına benzer mi? Evet. Ama şimdi trajik bir biçimde ölmüş olan adamın sağ yumruğunda hiçbir hasar yoktu. Evet. Teşekkür ederim Bay Bateman. Carl Bateman, topal adamın Price'in yüzüne yumruk atmayıp daha tehlikeli bir darbeye başvurduğunu bilemezdi. Adam avucunun sert olan alt kısmını kullanmış, bel hizasından çıkardığı darbeyle Price'in burnuna alttan vurarak parçalamıştı. Öküz kuvvetindeki Price kavgaya alışık olmasaydı bu darbe üzerine muhtemelen bilinçsiz bir halde kaldırımda yatıyor olurdu. Van Sittard'ın herhangi bir soru yöneltmediği beyin cerrahı Paul Willis ifadesini verdi ve kürsüden indi. Ancak St. Anne's Road Hastanesi'nde görevli Dr. Melrose sorulardan nasibini aldı. Söyleyin Dr. Melrose, söz konusu salı günü saat 5 ile 5.30 arası Bay Price'ın burnunu muayene ettiğinizde burun deliklerinde kan var mıydı? Evet, vardı. Kurumuş muydu yoksa hala akışkan mıydı? Her ikisi de. Burun deliklerinin önlerinde kurumuş kan vardı ama daha yukarıda hala akışkandı. Muayene sonucunda burun kemiğinin iki ayrı yerden kırıldığını ve kıkırdağın bir tarafa kaydığını gördünüz. Evet. Kemiği düzelttiniz, burnu tekrar biçimlendirdiniz ve sargı yaparak geri kalanı doğaya bıraktınız. Evet. Hasta hastaneye gelmeden önce aptalca davranıp acıya rağmen kendi burnunu düzeltmeye çalışsa yeni bir kanamaya yol açar mıydı? Evet, açardı. Bunu aklınızın bir köşesinde bulundurarak, hastanın burnunun siz muayene etmeden kaç saat önce kırıldığını söyleyebilir misiniz? Birkaç saat önce olduğu muhakkak. Kaç saat? 3 mü? 10 mu? Daha fazla mı? Tam olarak söylemek zor. O halde size bir olasılık sunayım. Genç bir adam pazartesi akşamı dışarı çıkar, bir barda fena halde sarhoş olur ve evine dönerken bir oluğa küçük su dökmek ister. Kaldırımdaki bir çıkıntıya takılıp sendeler ve burnunu park halindeki bir inşaat kamyonunun kasasına çarpar. Gördüğünüz yara bu şekilde gerçekleşmiş olabilir mi bir önceki gece? Mümkün. Evet veya hayır deyin Doktor Melrose. Olabilir mi? Evet. Teşekkürler doktor. Başka sorum yok. Van Sittart aslında Jonathan Stein'e bir mesaj veriyordu. Söylediği şuydu. Müvekkilimin hikayesi bu ve tutarlı bir ifade verirse savcılığın yapabileceği hiçbir şey yok. Salonun gerisinde oturan Jack Burns içinden bir küfür savurdu. Melrose neden yaralanmanın en fazla 4 saat önce olabileceği konusunda ısrar etmemişti. Kimse itiraz edemezdi. İçinden vicdanlı dürüst doktorlara lanet okudu. Paul Finch adli tıp ekibinin başıydı. Polis memuru değildi. Londra Emniyet Teşkilatı adli tıp araştırmaları için yıllardır sivil bilim adamlarıyla anlaşmalı olarak çalışırdı. Sanığın dairesine alınmış çok sayıda giysi size iletildi değil mi diye sordu Van Sittart. Evet. Saldırı sırasında kurbanın üzerinde olan tüm giysiler de öyle mi? Evet. Ve her bir parçayı en gelişmiş tekniklerle inceleyip liflerin bir diğerinin üzerine geçip geçmediğini araştırdınız. Evet. Bir sonuç elde ettiniz mi? Hayır. Elinizde kurumuş kanla kaplı bir tişört de vardı değil mi? Evet. Müvekkilin Bay Price'ın kan örneğine de sahiptiniz. Evet.
Birbirlerini tutuyorlar mıydı?
Evet.
Tişörtün üzerinde başkasına ait kan buldunuz mu?
Hayır.
Paradise Road'daki kaldırımdan veya Meadowden Grove sokaklarından alınmış kan örnekleri var mıydı?
Hayır.
Ferrov yoluna park etmiş inşaat kamyonunun civarından alınmış kan örnekleri var mıydı?
Bay Finch afallamıştı. Kürsüye doğru baktı ama hiçbir yardım alamadı. Dedektif Burns başını ellerinin arasına almıştı. Bayan Sundaran şaşkın görünüyordu.
Ferrov yolu mu?
Hayır.
Kesinlikle. Başka sorum yok. Bay Hamilton otopsi raporunu neşeli bir özgüvenle sundu. Ölüm sebebinin kafatasına indirilmiş şiddetli ve tekrar edilen darbeler sonucu beyin sapında oluşmuş ciddi aksonal hasar olduğunu ve tekmelerin böyle bir sonuca yol açabileceğini belirtti.